Ayrım 45. Sayfa 346. C. Kendi içindeki bütünlüğü, eski yeni çatışmasının yokluğu. Divan edebiyatının bütünlüğü iki noktada değerlendirilebilir. Başlıkta da bu iki nokta dikkate alındığı için bir ikilem haline geldi. Birinci bütünlük, kendi sistemini kurmuş olması, ortaya konan eserlerin bu çerçeveyi zorlamayışları, yani ona uyum göstermeleridir. İkinci bütünlükse bu edebiyat yaşadığı sürece aynı sistemde yaşamış, hiçbir nesil çatışması olmamıştır. Divan edebiyatının kendi sanat anlayışını tamamlayarak problemlerini kendi içinde çözmesi, yani eklektik bir sanat yapısı göstermemesi ve bu haliyle uzun bir süre yaşaması onun bütünlüğünü ifade eder. Bu konu, zümre edebiyatı suçlamasının olumlu bir anlayışla değerlendirilmesi sayılabilir. Birçokları, divan edebiyatının zümre edebiyatı oluşunu söylerken farkında olarak veya olmayarak onun mektep, ekol yanını su yüzüne çıkarmaktadırlar. Yakup Kadri'nin, bunun yanında divan edebiyatı nevi şahsına münhasır bir zümre olarak öğretilebilir sözleri, dipnot 1, onu kendine özgü yanları ve özellikleri olan bir zümrenin sanatı olarak değerlendirildiğini gösteriyor. Bu zümre, yazısının devamından anlaşıldığı kadarıyla aydınlardır. Ama yalnızca aydınların sanatı olmakla kalmıyor, belli bir sanat felsefesine veya telakkisine oturduğu ifade edilerek ondaki mektep yanı da su yüzüne çıkarıyor. Dipnot 1. Yakup Kadri Kara Osmanoğlu, Enderun Şairleri ve Halk Edebiyatı, Kadro Dergisi, Ekim 1932, N10, S27. Sayfa 347. Yaşar Nabi'nin şu sözlerinde hem bir suçlama hem de onu mektep olarak algılama vardır. Esasen son derece suni olan divan edebiyatı ifadesi, bu edebi mektebe mensup olanların gayretiyle bir kat daha sunileşmiş ve halk dilinden uzaklaşmıştır. Dipnot 2. Yaşar Nabi Nayır, Cumhuriyet'in 15 yılında edebiyatımız, Varlık Dergisi, 1 Kasım 1938, N128, S115. Özellikle onun bu edebi mektep ifadesi, kendi içindeki bütünlüğe dikkat ettiğini gösteriyor. Hatta bu bütünlük zamanla daha da pekişiyor. Ona göre suni bir yapı gösteren bir mektep giderek bir kat daha sunileşiyor. Ancak göz ardı edilemediği için var olduğu söylenen bu edebi mektep özelliğinden küçük bir münevver zümresinin istifade edebileceği de belirtilerek suçlamaya doğru kaydırılıyor. Bu bütünlük konusunda yine de en açık ifadeleri Yaşar Nabi'de buluyoruz. Her şeyden evvel şiirin tabii olduğu kaidelerde hiçbir değişiklik yoktur. Dipnot 3. Yaşar Nabi Nayır, Eski Yeni Davası, Varlık Dergisi, 1 Haziran 1940, N166, S545. Onu bir edebi mektep kılan işte bu kaidelerdir. Madalyonun hemen tersini çevirenler aynı kaideler için taklit, muayyen şekiller ve hiç değişmeyen mazmunlar nitelemelerini yaparlar. Dipnot 4. Orhan Şaik Gökyay, Kahramanlık Edebiyatı, Çığır Dergisi, Ocak-Şubat 1938, N61-62, S20. Divan edebiyatında şiirin tabii olduğu kaideler birbirini sürekli besler ve doğrular. Hangi dönemde yaşarsa yaşasın hep aynı kaideler geçerlidir. Her sanat tecrübesi sonraki tecrübelerle daha bir güçlenerek gelişir. Batı edebiyatındaki ekollere alışkın olanların bu edebiyatı bir türlü ekol olarak görememesi bundandır. Birbirinin eleştirisi üzerinde yükselen Batı edebiyatı ekolleri, önceki edebi tecrübeleri yalnızca eleştiri malzemesi olarak kullanırlar. Divan edebiyatı ise katlanarak gider. Sayfa 348. Bu katlanmayı bir darlık ve mahkumiyet olarak değerlendirenlere göre bu bir suçlama unsurudur. Ama o katlanmayı ve tekamülü görenler bunu kendi içinde bir üstünlük olarak alacaklardır. İşte mütekamil ve olgun şark ruhunun edebiyata getirdiği bir estetik kaidesi ki bugünkü ilmi ve psikolojik esaslara hiç de yabancı değildir. Avrupa şairlerinin bugün vardıkları tekamülü Türk şairleri bundan 3 asır evvel göstermişlerdir. Dipnot 5. Vasfi Mahir Kocatürk, Divan Edebiyatı, Halk Edebiyatı. Varlık Dergisi, 15 Ocak 1936, N61, S201. Ahmet Cevat, divan edebiyatından bütün milletin edebi zevkini besleyen ve hala en yeni şairlerin eserlerinde aynı edebi zevk duyulan ve tadılan bir edebiyat diye söz eder. Dipnot 6. Ahmet Cevat, Bizim Klasikler. Muhit Dergisi, Şubat 1931, N38, S2. Ona göre bu edebiyatın oluşturduğu zevk en yeni Türk şairlerinin eserlerine bile yansımıştır. Aynı olaya Yaşar Nabi de işaret eder. Divan edebiyatının oluşturduğu edebi zevkin önemli bir yanını temsil eden suni ve süslü ifadeler ortaokul mezunlarına varıncaya kadar her kesime yayılmıştır. Dipnot 7. Yaşar Nabi Nair, Edebiyatımızın Bugünkü Meseleleri, S73. Öyleyse divan edebiyatındaki sanat felsefesi kendi içindeki bütünlüğü bir yana çok sonraki dönemlere bile sarkmıştır. Bunda çağıyla uyumlu oluşunun büyük payı vardır. Kendini besleyen kaynaklarla sıkı bir alışveriş içinde olması onun halk tabakalarında derin izler bırakmasına neden olmuştur. Toplumun sanatla içinde olduğu halde her türlü durum alışında etkili olan, bütünüyle toplumun dünyasını belirleyen kaynak, edebiyatı da kendi çizgisinde sürekli beslemiş, belli bir kimlik kazanmasına yardımcı olmuştur. Sayfa 349. Rüştü Şardağ, divan edebiyatı, divan devirlerinin hatırası olan edebiyat, Osmanlı Sarayı'nda bağdaş kurduğu günden beri kendisini himaye eden cemiyete en sadık bir halde hizmet etmekten geri durmadı, diyor. Dipnot 8. Rüştü Şardağ, Edebiyatımızda Vatan Duygusu. Varlık Dergisi, 1 Aralık 1939, N154, S263. Kendisini himaye eden ifadesini onu besleyen kaynak olarak düşünmek gerekir. Onun en sadık bir halde hizmeti de divan edebiyatı ile bu ana kaynak arasındaki uyumdur. Şardağ'ın şu sözleri bu uyumu aydınlatacak niteliktedir. 13. asır sonrasından 19. asır eşiklerine kadar akan seneler boyunca o hep Osmanlı ve Müslüman kaldı. Dipnot 9. AG S263. Aynı uyuma işaret eden Necip Fazıl da divan edebiyatının yaşama şansını o kaynağın canlılığına bağlar. O, bahtını ortak ettiği cemiyet devam ettikçe bütün zafer ve haşmetiyle yaşadı ve cemiyet ana planını kaybeder etmez bütün heyetiyle çöktü. Dipnot 10. Necip Fazıl Kısakürek. Manzara. Türk Ortaçağ Sanatkar ve Entelektüeline Kısa Bir Bakış. Ağaç Dergisi, Mayıs 1936, N3, S2. Sözü edilen cemiyet, İslam kültürüyle yoğrulmuş, onun kültürel çizgisinde yürümüştür. Şardağ'ın ifadesi de bunu desteklemektedir. Batı kültürü bu anlamda belirleyici bir özellik taşımadığı için, sanatkarın kendi yorumlayışı, kendi kabiliyeti veya eşyayı algılayışı, yepyeni bir ekol olarak belirmekte, onun yorumlarına katılanlar da aynı ekolün diğer üyeleri konumuna geçmektedirler. Bir başka güçlü sanatçının bir öncekilere getirdiği eleştiri ve kendi yorumunu verişi de bir başka ekole dönüşmektedir. Bunlar Batı edebiyatını bir ekoller arası çatışma alanı haline getirir. Ekolleri bir parça felsefe akımlarıyla birlikte düşünmek mümkündür. Ama felsefe, sanatçının eşyaya getirdiği kendine özgü yoruma sadece bir arka plan olma demek değildir. Sanatı belirleyen bir felsefeden söz edilemez. Yalnızca gerektiğinde birbirini etkilerler. Suud Kemal'in Filozofi ve Sanat adlı kitabında Eflatun'un, Aristo'nun, Platon'un ve bazı modern sanatkarların sanat felsefelerini verirken, olayı onların felsefe düşünüşleriyle birlikte veriyor. Miguel de Unamuno'nun düşüncelerini onun sanatkar yanıyla birlikte anlatırken, Unamuno'nun filozofiyi ilimden ziyade şiire yaklaştırdığını söylüyor. Dipnot 11. Suud Kemal Yetkin, Filozofi ve Sanat, S83. Ondan aldığı bölüm şöyledir. Filozofi, dünya ve hayat hakkında bütünsel ve bireysel bir telakki edinmek ihtiyacımıza cevap verir. Felsefemiz, yani dünyayı ve hayatı anlamak ve anlamamak tarzımız, bizzat hayata karşı olan hissimizden fışkırır. Dipnot 12. AGS 83. Sayfa 350. Suud Kemal, sanat felsefesinde de sanatçının felsefeyi, filozofların da sanatı ne türlü yönlendirdiğine dair geniş bilgiler verir. Dipnot 13. Suud Kemalettin. Kemal Yetkin. Sanat Felsefesi. İstanbul 1934. Batı kültürü çerçevesindeki sanatın bu özgürlüğüne karşılık, divan edebiyatının içinde gelişip boy verdiği İslam kültüründe bu türlü bir özgürlük, bir üst belirleyicisizlik yoktur. Kendi içindeki bütünlüğün dayanak noktası bu özelliğinden kaynaklanır. Sanatın tabi olduğu bir toplum ve o toplumu belirleyen bir inançlar ve yorumlar bütünü vardır. Gerek sanatçı, gerek filozof bu bütüne uymak, onun belirlemelerine göre yorumlar yapmak durumundadır. Üst belirleyicilik bu anlamda düşünülmelidir. Bu hiçbir zaman her noktası belirtilmiş, insanı kıskıvrak bağlayan bir yapı değil, bir çerçevedir. Sanatçı ve filozof onu aşmamak, harama atlamamak zorundadır. Divan edebiyatına taklitçi diyenlerin dayanakları da burasıdır. Divan edebiyatından önce Araplar ve İranlılar o çerçeve içinde sanatkarlıklarını göstermişlerdi. Türkler onların aynı çerçevede kalan sanat anlayışlarını almakla, sürüp gelen bir sanat anlayışının kendi dönemleri içindeki yansımasını ortaya koyarlar.